Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün hemen burada da görmüş olduğunuz gibi Asus'un yeni el konsolu, daha doğrusu ROG Ally'ın gelişmiş versiyonu olan ROG Ally X'in incelemesiyle ya da X'in incelemesiyle karşınızdayız. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Evet, ilk olarak aslında ROG Ally X nedir? Bununla başlayabiliriz. Az önce kısaca bir cevapladım ama tekrardan söylemiş olalım. ROG Ally X aslında geçtiğimiz yıllarda çıkan ROG Ally'ın, Asus ROG Ally'ın biraz da geliştirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Yani Steam Deck ile Steam Deck OLED arasındaki fark gibi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu videoda nelere değineceğiz? Öncelikle X ile normal versiyon arasındaki farklara, benzerliklere ve burada benim açıkçası eksik gördüğüm şeylere odaklanacağız. İsterseniz hemen aynı kısımlara, benzer kısımlarla başlayalım. Aslında X'in önceki versiyonla en büyük benzerliği tabii ki de donanım kısmı. Çünkü bunun içerisinde de işlemci değişmedi. Yine Z1 Extreme yer alıyor. Bunun dışında ekran tarafında da herhangi bir yeniliğe gidilmemiş. Yine 7 inç boyutunda bir ekran var. 120 Hz tazeleme hızı ve 1080p'lik bir ekranı buluyor. IPS bir ekranı var kendisinin. Burada bir eksik var tabii ki ama bunu videonun sonuna doğru eksikler kısmında söyleyeceğim. Bunun dışında aslında baktığımızda her türlü bölgede ufak tefek çeşitli geliştirmeler, yenilikler bulunuyor. Tabii bu videoda bunların en önemlilerine değineceğiz ama genel anlamda baktığımızda hani yine işlemcinin aynı kalması, bunu bazı insanlar eleştirmiş ya, keşke o da güçlendirilseymiş diye. Bu arada hani çeşitli faktörler de işin içine girdiği için yüzde böyle ikilik üçlük bir performans farkı yaşatıyor aslında X normal versiyona göre, ama eğer işlemci de burada daha güçlü bir versiyona geçilseydi, bu da ister istemez normal versiyonu alanlarda ya ben kazıklandım mı şimdi, o zaman madem böyle güçlü çıkarabiliyordunuz niye zamanında yapmadığınız gibi bir algı oluşturabileceği için hem Steam Deck'te, yani Valve de bunu tercih etmedi. Asus da tercih etmedi. Bence bu normal bir açı, normal bir yaklaşım. Bir sonraki konsolda tabii ki daha güçlü bir güçlendirme hepimiz bekliyoruz. Peki neler farklı? Aslında burada en dikkat çeken konu kesinlikle bataryası. Normalde Asus ROG Ally'in kendisinde 40 wattlık bir batarya bulunurken bu tarafta 80 wattlık, yani tam 2 kat bir artış görüyoruz. Tabii bu oyunlarda direkt bizzat oyun süresini 2'ye katlıyor mu? Maalesef hayır. Örnek vermek gerekirse şu anda ROG Ally elimizde olmadığı için birebir bir kıyaslama maalesef yapamıyoruz. Daha önceki kanalımızdaki videodan yola çıkarak, oradaki deneyimlerimizden yola çıkarak anlatıyorum. Normalde Elden Ring'de yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika, belki hani zorlarsanız 15 dakikayı bulan bir batarya söz konusuyken, bu tarafta artık 2,5 saati zorlayan bir batarya söz konusu. Yani açıkçası 25 wattlık TDP'deyken ben oynadığımda ve medium ayarlarda oynadığımda yaklaşık olarak 2 saat 10 dakika gibi bir sürede batarya artık hani şarj etme süresine geldi ve şarj etmiş bulundum. Yani kısaca bu batarya kısmı için şöyle diyebiliriz. Evet, 2 katlık bir artış var bataryada ve kağıt üzerinde bu şekilde duruyor ama oyuna geçtiğinizde bu direkt olarak ne yazık ki yansıtmıyor. AAA oyunlarda sizin tabii burada yani ayarladığınız TDP'ye göre de çok değişiyor ne kadar sürede şarjının biteceği, ama genelde hani 25 wattlık yani turbo moduna çalıştırdığınızda AAA oyunlarda aşağı yukarı 2 saat ile 2,5 saat arasında bir süre yakalayabiliyorsunuz. Bunu çeşitli varyasyonlarla böyle 3 saatte, 3,5 saatte belki çıkarabilirsiniz. Bence bir oturuşta şarjını bitiremeyecek kadar bataryası sağlam diyebiliriz. Yani nereden baksanız bir 6-7 saat götürüyor, atıyorum işte Hades gibi veya Vampire Survivors gibi oyunlarda 6-7 saat kadar minimum götürüyor. Bu da zaten hem eksikler kısmında bahsedeceğim ama hem ağır olduğu için hem de ya o kadar uzun saat nasıl oynayan, nereye oyun oynuyorsunuz diyerekten mecburen bir noktada bırakmanız gerekiyor. O yüzden indie yapımlarda batarya gayet yeterli. Şimdi burada RAM tarafından kısaca bahsetmek istiyorum. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Normalde 16 GB'lik DDR5 RAM kullanılıyordu. Bu sefer 24 GB'a çıkılmış ve buradaki megahertz'i de yükseldiği için daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli bir RAM karşımızda. Bu da tabii ki oyunlarda ister istemez ufak bir performans artışına sebep oluyor. Şimdi geldik tuş kısmına. Bence en önemli detaylardan birisi de tuş kısmı. Bataryanın arkasına hemen tuşu söyleyebiliriz. Burada gördüğümüz bu alıştığımız işte X, Y, A, B tuşları normalden biraz daha büyük ve biraz daha derin olduğunu hissettirir ve bu da hani kullanım açısından açıkçası daha güzel bir deneyim sunuyor diyebilirim. O basıyormuş hissini daha net alıyorsunuz. Bu tarafta da ufak bir değişiklik var. Açıkçası emülatör kurmayı planlıyorsanız çok daha faydalı bir D-pad bulunuyor burada. O yüzden yine güzel bir artı ama en büyük artısı kesinlikle analog tuşlarında. Analog tuşların malzemesi hem daha kaliteli bir malzemeye geçiş yapmış, yüzey alanı biraz daha gelişmemiş ve en büyük bence buradaki artısı Hall Effect özellikle tuşla birlikte drift sorunu da ortadan kalkmış oluyor. En azından çok daha uzun süreli bir tuş var önümüzde diyebiliriz. Arka taraftaki R1 ve R2 veya L1 ve L2 tuşlarına geldiğimizde ise aslında R1, L1 tuşları Hemen hemen aynı. Çok büyük bir değişiklik yok ama L2 ve R2 tuşlarında biraz daha genişlemiş bir yapı görüyoruz. Ve elimizi koyduğumuz yerdeki tırtıklı yapı biraz daha farklılaştığı için daha net oturan bir yapı var. Arkadaki tuşlara geldiğimde biliyorsunuz makro atama yapabildiğimiz bir tuşlar bulunuyordu hemen arka, sağda ve solda. Normalde ROG Ally'de biraz daha büyüktü. Bunu da küçültmüşler. Çok daha güzel olmuş ve artık rahat bir şekilde basılabiliyor. Normalde ROG Ally'de basarken biraz zorlanabiliyordunuz. Tuşun basma noktası nerede? Her yerden tam basılamıyordu çünkü. Basma derinliği farklıydı. Burada aşağı yukarı her yerden basılabiliyor. O yüzden çok daha güzel bir deneyim sunuyor diyebilirim. Bir de tutma kısmından bir bahsetmek istiyorum. Aslında ROG Ally ile aşağı yukarı aynı. Bu grip dediğimiz yerler, hani tuttuğumuz yerler aşağı yukarı aynı. Ama bu cihaz biraz daha ağır olduğu için maalesef, hatta direkt onu da sizlere söyleyeyim. Bu cihaz 680 gram ağırlığında. Bir önceki versiyonu ise, yani düz ROG Ally ise 610 gram ağırlığında. Steam Deck OLED'de kıyaslamanız için söylüyorum. 640 gram ağırlığında, yani aslında ağır. Evet yani, ve ağırlıktan ziyade biraz daha küçülen bir yapı olduğu için, hani biraz daha küçülmüş, Steam Deck OLED'le kıyasladığımızda daha da küçük duruyor. Bu yüzden ağırlık merkezinde de bir gariplik var. Az öncesinde söylemiştim. Yaklaşık böyle 1 saatlik oynanış süresinde yavaş yavaş buralarda bir ağrı hissetmeye başlıyorsunuz maalesef. Bu tabii tutma alışkanlığınızla alakalı. Buradaki o tutma kısmını düzelttiğiniz zaman biraz daha parmaklar yukarı, aşağıdan destek vermeyip direkt grip bu yerlerinden, tutma yerlerinden net bir şekilde kavradığınızda bu ağrı biraz daha sonraki saatlere gidiyor. Daha aslında hani düzgün bir deneyim sunmaya başlıyor ama başlangıç kısmında bence kafadan ilk 2-3 hafta kullanırken böyle 1 saatlik bir oturumun ardından elinizin ağrıdığını fark edeceksiniz. En azından benimki ağrıdı. Ağırlık merkezindeki gariplikten dolayı ağırlık bir tarafa daha çok büyümüş durumda. Bu yüzden o da ister istemez elinizi ağrıtıyor. Geldik soğutma kısmına. Zaten daha önce hani videolar çıkmıştı. Yurt dışında bir süredir kullanılan bir cihaz. Biz de zaten Computex'te Cem Sümbül, sevgili Cem Sümbül ufak bir böyle ön bakış videosu çekmişti. Aslında en çok konuşulan detaylardan birisi de soğutma kısmı. ROG Ally biraz açıkçası ısınıyordu. Ve zaten biliyorsunuz bu ısınmadan kaynaklı da hemen sol üst tarafta bir SD kart girişi bulunuyordu bir önceki versiyonda ve bu kartın yanmasıyla ilgili çeşitli problemler vardı. Ve ya birçok insanın maalesef SD kartı yandı. Sonrasında çeşitli güncellemelerle bunu çözdüler ama orada aslında tam bir çözme durumu yoktu. Biraz arka kapıdan dolandılar gibi oldu. Bunu söyleyebiliriz. Bu sefer o sorunu komple çözdüler zaten. Yani soğutma bir kere ya kendince çözülmüş ama o SD kartta ne olur ne olmaz diye girişi buradan alıp bu tarafa koymuşlar. Belki hani başka bir şey içinde bilmiyorum ama en azından girişin yerini değiştirmişler. Ama soğutma gerçekten de çözülmüş. Oyun oynarken mesela turbo modu aldığınızda gerçekten hani cihaz evet ısınıyor mu ısınıyor. Bu tarz küçük cihazlar elbette ısınacak. Ama gerçekten hani bir bilgisayar klasmanından, hani çünkü baktığınızda soğutucusu öyle büyük de değil. Ama bir bilgisayar kadar iyi soğutulabiliyor şu anda. En azından oyun oynarken, başka diğer işlemleri bilemem ama oyun oynarken ekrana değmediğiniz sürece ısındığını kesinlikle anlamıyorsunuz. Ekrana değdiğiniz zaman çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Çünkü ekran bayağı yanıyor oluyor. Ama ekrana değmezseniz, ki oyunlarda zaten genelde ekranı kullanmanız için bir sebep olmuyor. Bu yüzden hani onun dışında gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sessiz olma kısmı gerçekten benim şaşkınlıkla deneyimlediğim bir konu oldu. Turbo modda çalıştırdığımızı ve gerçekten iyi bir şekilde cihaza yüklendiğimizde bile sessiz çalışıyor. Yani bir kulaklık taktığınızda falan zaten hiç duymuyorsunuz ama ortamda hafif bir ses olsa bile gerçekten sesini bastırıyor. Herhangi bir ses almıyorsunuz. Yani yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Sessizlik kısmı hani o kadar sessiz çalışıyor ki bu konudan bahsetmeyi unutmuşum. Sonradan hatırladım. Abi bu cihaz ne kadar sessiz diye sonradan hatırladım. Şimdi geldik arayüzde Windows kısmına. Benim açıkçası en beğendiğim konulardan birisi de bu oldu. Hatta konulardan birisi de gerçekten en beğendiğim konu bu oldu. Birçok el konsolu kullandım, inceledim. Ve benim burada çok net bir tavrım vardı. Windows'lu bir cihaz gerçekten de güzel olmuyor. Çünkü Windows aslında bir bilgisayar temelli olduğu için cihaz bilgisayar olmaya çalışıyor ama aslında bilgisayar gibi değil. Ve bilgisayar gibi çalışamadığı için de bir konsolun rahatlığından uzaklaşıyordu. Bu yüzden Steam Deck gibi veya Nintendo Switch gibi konsolları ben daha çok tavsiye ediyordum. Bu yüzden işte Asus'lar, Lenovo'lar, ne bileyim Alienware'lar, bunları tavsiye etmiyordum. Ama bu cihaz gerçekten de hem kendi arayüzünü, biliyorsunuz Armor Crate gibi bir şey kullanıyor ve orada oyunları o tarafa da yükleyebiliyorsunuz. Cihazın tüm kontrollerini oradan yapabiliyorsunuz. Genel ayarlar, ne bileyim işte kısa yol atamaları, her şeyi oradan yapabiliyorsunuz. Bir yandan da zaten o kısmı bu taraftaki tuştan yapıyorsunuz. Sol taraftaki tuştan da kısa yol menüsünü açıyorsunuz. Oradan da anlık değişimler yapabiliyorsunuz. İşte panelin tazeleme hızını değiştirebiliyorsunuz, çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz, hangi modda çalışacağını değiştirebiliyorsunuz. Genel olarak kontrolcünün hangi modda çalışacağını kontrol edebiliyorsunuz. Yani o kısa yol modundan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Tüm bu ayarlar veya ne bileyim genel olarak tüm ayarlarınızda direkt uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Gerçekten normalde ilk versiyonu, Arogel'in ilk versiyonu çok kötü çalışıyordu ve hani bayağı sizin tüm işlerinizi yavaşlatıyordu. Sonrasına gelen güncellemelerle biraz daha aslında orada işleri hızlandırmışlardı ama bu tarafta komple çözmüşler. 2 hafta boyunca Windows'tan kaynaklı bir iki sorun oldu ama çok da kayda değer sorunlar değil. Ama Asus'un kendi arayüzünden kaynaklı, kendi kullanmış olduğu uygulamadan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadım. Aksine çoğu şeyde bana yardımcı oldu, hızlı bir şekilde çözebildim. Şunu açık açık söyleyebilirim. En iyi el konsolumu tartışılır. Bence henüz değil. Ama kesinlikle açık ara farkla en iyi Windows temelli el konsolu, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi geldik oyun kısmına. Dediğim gibi aslında burada çok bahsetmelik bir şey yok. Bir önceki video sizi buradan hemen yolcu edebiliriz aslında. Asus ROG Ally nasılsa performans kısmında %1-2'lik bir değişim var. Bu kullanmış olduğunuz moda göre de çeşitli geliştirmeler mevcut. Bunu da aslında gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Normalde ROG Ally'da 30 Watt'a çıkar. Yani 30 TDP'yi çıkartıp aldığınız performansı bunda 24-25 TDP'lerde de alabiliyorsunuz. Gerçekten o tarafta da güzel bir performans artışı olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu tarz cihazlarda zaten aşağı yukarı kullandığı işlemci belli. Bir öncekinde de aynı işlemciyi kullanıyordu. Aslında aşağı yukarı ne yapabildiğini biliyoruz. Burada hep en önemli detay benim gözümde hangisinin en güçlü olduğu söz konusu değil benim için. Çünkü hepsi ben en güçlüyüm, benim çözünürlüğüm şöyle, benim işte panelim böyle diye giriyor ama daha oyunu çalıştıramıyorlar. Hani oyunda da sürekli bir takılma oluyor. Veya ne bileyim arayüzü güzel yapamıyorlar. ROG Ally X bence bu tüm konuları çözmüş ve el konsolu olmayı başarmış. Bence en büyük başarısı bu Asus'un bu cihaz için. Bunu söyleyebilirim. Çünkü zaten aşağı yukarı işte atıyorum Forza Horizon 5'te medium ayarlarda 40 civarında bir FPS alabiliyorsunuz. Veya işte Cyberpunk'ta Steam Deck modunda biliyorsunuz Steam Deck'te bir grafik modu bulunuyor onun içerisinde. Direkt Steam Deck için yapılmış bir mod. Normalde orada böyle 30 FPS'lerde dolanıyordu. Bu yeni güncellemelerle birlikte orada 40 FPS, 35-40 arası bir FPS alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ya bu tarz cihazların çoğu aşağı yukarı aynı FPS'i veriyor. Burada bunu sabit bir şekilde vermesi önemli. Sabit bir şekilde veriyor. O çok güzel. Ve dediğim gibi hani bir konsol olmayı başarabilmiş bu sefer. Geriye kalan her şeyi çok iyi yapmış. Şimdi son olarak burada 2-3 tane eksikten bahsedeceğim. Tabii ki bu eksikler şu şekilde. Mesela hemen şundan başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi şu anda çıkan tüm el konsolları, bu bilgisayar tabanlı konsolların hepsi siyah renkle geliyor. Ama Asus orada beyaz bir renkle gelerek bence çok güzel bir adım atmıştı. Ama X'de siyaha geçmesi büyük ihtimalle tasarımsal açıdan çok fazla bir şey değiştirmek istemiyorlardı. X kendini belli etsin diye siyah yaptılar. Bunu anlayabiliyorum kesinlikle. Ama hani bence beyaz çok daha güzeldi. İkinci eksik de şu. Bu tarz hani genel anlamda her taraftan böyle ufak tefek büyüklü küçüklü geliştirmeler yapılmışken ekrana bir el atılması gerekiyordu. Ekran kesinlikle çok iyi. Bunda kesinlikle bir itirazım yok. ROG Ally'da nasılsa aşağı yukarı bunda da aynı zaten. Çok bir değişiklik yok. Ama bence Steam'dekinin yaptığı gibi OLED ekrana geçmesi gerekiyordu. Ve aslında buradaki fiyat farkını düşününce kesinlikle geçmesi gerekiyor. Çünkü 800 dolarlık bir fiyat var. Ülkemizde de şu fiyat büyük ihtimalle çok değişecektir ama aşağı yukarı ben 40 diyeyim sizlere. Güncel fiyatı zaten açıklama kısmına linki bıraktım. Güncel fiyatı oradan bakabilirsiniz. Ama bence kesinlikle bir OLED ekran olması gerekiyordu. En büyük eksiği OLED ekranı. Fiyata göre bakınca bence OLED büyük bir eksik. Son olarak ses konusunda da şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Asus ROG Ally ses konusunda en iyi konsoldu bence. En iyi el konsoluydu. Bu tarafta biraz bir değişim söz konusu ama tam olarak anlamadım. Kesinlikle ses düzeyi olarak ROG Ally'den biraz daha düşük ama ses kalitesi olarak galiba daha iyi. Tam dediğim gibi hani cihazı kullanalı da şimdi yaklaşık bir yıl olduğu için elimizde de olmadığı için net bir kıyaslamaya gidemedim. Steam Deck ile kıyasladım, evimde kullandığım Steam Deck ile kıyasladım. Onun kesinlikle bence önünde. Ama düzey olarak dediğim gibi biraz düşmüş gibi geldi bana. Zaten çok iyiydi. Yine aşağı yukarı o performansta devam ediyor. Genel olarak toparlamak gerekirse az önce de söylemiştim ama tekrardan söyleyeyim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Asus ilk yaptığı cihazda bir el bilgisayar yapmaya çalışırken burada gerçekten de bir el konsolu yapmışlar. En iyi el konsolumu bu konuda bir şey söyleyemem. Bence tartışılır. Ama kesinlikle en iyilerden birisi. Yani bir değilse de 2 numaradır diye düşünüyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle açık ara farkla Windows tabanlı en iyi el konsolu olduğunu söyleyebilirim. Asus gerçekten de bu sefer müthiş bir iş başarmış. Bu cihaz Asus ROG Ally X beni ikinci konsol için Asus ROG Ally 2 için heyecanlandırdı diyebilirim. Peki sizler bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyor musunuz? Hemen şu soruyu da cevaplamış olayım bu arada kısaca. Eğer varsa aranızda şu soruyu soran ilk kez konsol alacağım alabilir miyim? O fiyat segmentine çıkabiliyorsanız alabilirsiniz. Windows tabanlı bir konsol düşünüyorsanız alabilirsiniz. En iyilerden birisi. Elinizde Başka bir konsol vardır. Steam Deck vardır veya Asus'un ilk cihazı vardır. Satıp buna geçmeye mi değer derseniz bence değmez. Gerçekten güzel bir konsol ama bir öncekilerin üstüne o kadar da çıkmamış. Aradaki fiyat farkı çok fazla. Bunu da söylemiş olayım. Sizin yorumlarını da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.